Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael S. Malone tarafından yazılan The Big Score, Silikon Vadisi'nin doğuşunu anlatan, teknoloji ve iş dünyası tarihi niteliğinde bir incelemedir. İlk kez 1985 yılında yayımlanan kitap, bugünün yazılım ve internet merkezli teknoloji dünyasından önceki döneme bakar. Malone, hikayeyi 1930'larda yarı iletken teknolojisinin gelişmesiyle başlatır, ardından savaş sonrası elektronik sanayisini, çip üretimini, girişimlerin çoğalmasını ve risk sermayesinin etkisini izler. Eserin temel amacı, Silikon Vadisi'nin tek bir parlak fikir ya da birkaç ünlü şirket sayesinde oluşmadığını göstermektir. Bölgenin yükselişi, mühendislik bilgisi, üretim altyapısı, üniversite çevresi, sermaye ağları ve yüksek rekabetin uzun süreli etkileşimine dayanır. Malone bir gazeteci ve bölge sakini olarak şirketlerin teknik başarılarını, hırslarını ve çatışmalarını birlikte ele alır. Bu nedenle kitap yalnızca teknoloji icatlarının kronolojisi değildir. Erken dönem vadinin çalışma kültürünü, maddi beklentilerini ve toplumsal bedellerini de kayda geçiren bir dönem portresidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Silikon Vadisi'nin kökleri yazılımda değil, yarı iletken üretimindedir. Kitabın en önemli düzeltmelerinden biri, Silikon Vadisi denince bugün akla gelen uygulamalar. Platformlar ve sosyal medya şirketleriyle erken dönem gerçekliği birbirinden ayırmasıdır. Malone, bölgenin yükselişini fiziksel elektronik üretiminden hareketle açıklar. Yarı iletkenler, ölçüm cihazları, bilgisayar bileşenleri ve bunları üreten fabrikalar, vadinin ilk ekonomik ve teknik temelini oluşturur. Bu vurgu önemlidir. Çünkü yüksek teknoloji çoğu zaman yalnızca yaratıcı fikirlerin ürünü gibi anlatılır. Oysa çip üretimi, çok pahalı ekipman, hassas süreç bilgisi, uzman iş gücü ve güvenilir tedarik ilişkileri ister. Bu koşullar şirketlerin belirli bir coğrafyada kümelenmesini teşvik eder. Kitapta görülen dönüşüm, bir laboratuvar buluşunun doğrudan büyük bir sektöre dönüşmesinden çok, bilgiyle üretim kapasitesinin birbirini beslemesidir. Türkiye açısından da bu çerçeve öğreticidir. Teknoloji ekosistemi değerlendirilirken yalnızca yazılım girişimlerinin sayısına değil, mühendislik eğitimi, sanayi kabiliyeti, araştırma kurumları ve nitelikli ara tedarik ağlarına da bakmak gerekir. Malone, vadinin ilk yıllarında donanımın belirleyici olmasının, daha sonra yazılımın yükselişini mümkün kılan teknik ve kurumsal zemini hazırladığını gösterir. Böylece teknoloji tarihinin maddi altyapısını görünür kılar. İkinci olarak, şirket kümelenmesi, yetenek dolaşımı ve risk sermayesi büyümeyi hızlandırır. Malone, Silikon Vadisi'nin başarısını tek tek şirketlerin öykülerine indirgemez. Asıl mesele, firmalar, çalışanlar, yatırımcılar ve teknik bilgi arasında oluşan yoğun dolaşımdır. Aynı bölgede çalışan mühendisler yeni şirketlere geçebilir. Eski çalışma arkadaşlarıyla ortaklık kurabilir ve belirli bir teknik sorunu çözmek için daha önce edinilmiş deneyimi kullanabilir. Bu hareketlilik, başarısız bir girişimde biriken bilginin tamamen yok olmamasını sağlar. Bilgi, yeni ekipler ve yeni şirketler aracılığıyla ekosistemde kalır. Risk sermayesi de bu süreçte yalnızca para sağlayan bir unsur değildir. Sermaye, belirsiz teknolojilere erken aşamada kaynak ayırarak şirket kurma hızını etkiler ve büyüme beklentisini biçimlendirir. Ancak kitap bu düzeni romantikleştirmez. Hızlı büyüme arzusu, yoğun rekabeti ve kısa vadeli büyük kazanç beklentisini de besler. Bu nedenle girişimcilik kültürü işbirliğiyle sert mücadeleyi aynı anda içerir. Türkiye'de teknoparklar, üniversiteler ve sanayi bölgeleri üzerine düşünürken de bu mekanizma önem taşır. Binaları yan yana getirmek yeterli değildir. İnsanların kurumlar arasında hareket edebildiği, deneyimin paylaşıldığı, yatırımın teknik değerlendirme yapabildiği ve başarısızlıktan sonra yeniden denemeye imkan tanıyan ağlar gerekir. Kitap, bölgesel inovasyonun sosyal ve kurumsal bir yapı olduğunu açık biçimde ortaya koyar. Üçüncü olarak, mühendislik kültürü, girişimci hırs ile kurumsal yönetim arasında şekillenir. The Big Score, teknolojik ilerlemenin sadece üstün mühendislikten doğmadığını anlatır. Bir fikrin ürün haline gelmesi, ekip kurma, üretimi yönetme, müşteri bulma ve büyüyen organizasyonu ayakta tutma becerilerine de bağlıdır. Kitapta erken dönem girişimciler ve şirket yöneticileri teknik yetkinlik ile ticari fırsat arayışını birlikte taşır. Bu durum, vadi de kendine özgü bir yönetim anlayışının gelişmesine katkı verir. Daha çevik ekipler. Uzman kişilere daha fazla alan açan çalışma biçimleri ve büyük şirket hiyerarşilerine karşı duyulan mesafe, dönemin ayırt edici unsurlarıdır. Yine de Malone bu kültürü kusursuz bir model gibi sunmaz. Yüksek hedefler, çalışanlar üzerindeki baskıyı artırabilir. Servet elde etme isteği, ortaklar arasında gerilim yaratabilir. Kurucuların kişisel kararlarıyla şirketlerin uzun vadeli ihtiyaçları her zaman uyumlu olmayabilir. Bu dengeli yaklaşım, kitabı salt kahramanlık anlatılarından ayırır. Türkiye'de teknoloji şirketlerinin kurumsallaşması açısından çıkarılabilecek ders de buradadır. Teknik olarak güçlü bir kurucu ekip, büyüme aşamasında finans, insan yönetimi, üretim disiplini ve etik sorumluluklarla yüzleşir. İnovasyonun devamlılığı, yalnızca ilk ürünü geliştirmeye değil, karar alma yapılarının değişen ölçeğe uyum sağlamasına bağlıdır. Malone, erken vadinin bu gerilimler içinde olgunlaştığını vurgular. Dördüncü olarak, donanımdan yazılıma geçiş, değer yaratma ve yatırım mantığını değiştirir. Kitap yayımlandığında, Silikon Vadisi hala büyük ölçüde çip fabrikaları ve elektronik üretim hatlarıyla tanımlanıyordu. Malone'un sonraki değerlendirmeleri, 1984 yılında Macintosh UN tanıtımını donanımdan yazılıma geçişin sembolik dönüm noktalarından biri olarak görür. Bu değişim bir gecede gerçekleşmemiştir. Fiziksel üretim altyapısı uzun süre önemini korumuş. Ancak yazılımın çoğaltılma ve dağıtılma maliyetinin görece düşük olması yeni bir ekonomik mantık yaratmıştır. Bir çip fabrikası kurmak çok büyük sermaye. Uzun, hazırlık ve üretim riski gerektirirken, yetenekli bir yazılım ekibi daha sınırlı fiziksel yatırımla ürün geliştirebilir. Bu fark, risk sermayesinin hangi tür girişimleri daha cazip gördüğünü de değiştirmiştir. Kitabın tarihsel sınırı burada dikkatle ele alınmalıdır. Eser, internet patlamasından önce yazıldığı için sonraki dijital platform çağını ayrıntılı biçimde kapsamaz. Fakat bu sınırlılık aynı zamanda değeridir.
Oker, yazılım ekonomisinin baskınlığı doğal ve kaçınılmazmış gibi değil, önceki sanayi düzeninden doğan bir dönüşüm olarak görür.
Türkiye'de yazılımın ölçeklenebilirliği sıkça vurgulanır. Fakat Malone'un UN çerçevesi yazılımında eğitim, iletişim altyapısı, yatırım sabrı ve önceki teknik birikim üzerinde yükseldiğini hatırlatır. Böylece teknoloji politikalarında donanım ile yazılımı karşıt kutuplar değil, tarihsel olarak bağlantılı alanlar olarak düşünmeye yardım eder. Son olarak, erken dönem vadi kültürü, yenilik kadar eşitsizlik ve aşırılık da üretir, Malone UN anlatısının ayırt edici yanı. Silikon Vadisi'ni yalnızca refah ve yaratıcı özgürlük merkezi olarak göstermemesidir. Kitap, yüksek teknoloji çevresindeki yoğun çalışma temposunu, büyük servet beklentisini, şirket içi çatışmaları ve toplumsal gerilimleri de dikkate alır. Bu bakış, teknoloji sektöründeki başarının herkes tarafından aynı biçimde paylaşılmadığını anlamaya yardım eder. Yeni şirketlerin büyümesi, bazı çalışanlar ve yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratırken, rekabetçi ortam tükenmişlik, dışlanma ve güvencesizlik gibi sonuçlar da doğurabilir. Bölgenin kültüründe girişimci cesaret ile maddi hırsın iç içe geçmesi, etik sorunların yalnızca bireysel kusurlar olmadığını düşündürür. Ödül sistemi, hızlı büyümeyi ve büyük çıkışları ne kadar güçlü teşvik ederse, kurumların insan ilişkileri ve sorumlulukları ihmal etme riski de o kadar artar. Bu tema, kitabın tarihsel niteliğini güncel tartışmalarla ilişkilendirir. Türkiye'de teknoloji girişimciliği tartışılırken, başarı çoğunlukla yatırım tutarı, değerleme ya da ihracat üzerinden ölçülür. Malone, UN betimlediği erken vadi daha kapsamlı sorular sormayı gerektirir. Çalışma koşulları nasıl korunacak, şirket içinde söz hakkı nasıl dağıtılacak, kent yaşamı ve gelir farkları nasıl etkilenecek, büyüme hangi etik sınırlar içinde izlenecek? Kitap kesin reçeteler vermez, fakat teknolojik kalkınmanın kültürel ve sosyal maliyetlerini hesaba katmanın zorunlu olduğunu güçlü biçimde hissettirir. Sonuç olarak The Big Score, teknoloji tarihine ilgi duyan okurlar, girişimcilik ekosistemlerini anlamak isteyenler, işletme öğrencileri ve sanayi politikası üzerine düşünenler için özellikle değerli bir kitaptır. Ayrıca bugünkü dijital şirketlerin hangi tarihsel koşullardan çıktığını merak eden okur için sağlam bir başlangıç noktası sunar. Kitaptan alınacak temel fayda, Silikon Vadisi başarısını tek bir kurucuya, tek bir üniversiteye ya da basit bir girişimcilik formülüne bağlamamaktır. Malone, yarı iletken bilgisinin üretim tesislerinin, sermayenin, yetenek hareketliliğinin ve rekabetçi kültürün yıllar içinde birbirini nasıl güçlendirdiğini gösterir. Bu yaklaşım, Türkiye gibi teknoloji kapasitesini artırmak isteyen ülkelerde daha gerçekçi değerlendirmeler yapmaya katkı sağlayabilir. Eser'in benzer kitaplardan farkı, internet çağının sonradan yazılmış başarı hikayelerine geriye dönük bir gözle bakmamasıdır. 1985 yılında dönüşüm henüz sürerken kaleme alınmış olması, donanım merkezli dönemin kaygılarını ve beklentilerini doğrudan yansıtır. Bu yüzden sonraki internet patlamasını ayrıntılı anlatmaması bir eksiklik olduğu kadar, kitabın tarihsel niteliğinin parçasıdır. Oker burada tamamlanmış bir efsane değil. Çelişkileri, ekonomik dalgalanmaları ve insani maliyetleriyle oluşmakta olan bir teknoloji merkezi görür. Malone'un gazetecilik yaklaşımı, teknik gelişmeleri, kurumsal kararlar ve toplumsal ortamla birlikte ele alması bakımından kitabı kalıcı kılar. En iyi kullanım biçimi, onu güncel teknoloji anlatılarına tamamlayıcı bir temel metin olarak okumaktır. Destek olmak isterseniz Michael S. Malone, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.